Şeker. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü programı da yine sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Teknik yapımda Hülya Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.com .tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza. Konuğumuzla tanıştıralım Hayatın Sesleri, siz sevgili dinleyenlerini. Diyetisyen sevgili Yeter Çelik'le birlikteyiz. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, malum bahar aylarındayız. Artık önümüz yaz. Herkeste bir diyet telaşı başladı. Nasıl zayıflayacağız? Nelerle zayıflayacağız? O kadar çok diyet çeşidi var ki son zamanlarda moda diyetler de var tabii ki. Biz şimdi nereden başlayacağız? En çok hangisi revaçta? Hangi diyetle kilo vermeyi planlıyorlar daha çok?
Şimdi şöyle, dediğiniz doğru, her dönem bir moda diyet var. Her zaman bir popüler diyet kavramı var. Çoğu insan birkaç kilo kaybetmek için her şeyi yapmaya göze alıyor.
Hiçbir şey yemeden de diyet evet, yapmaya çalışanlar var.
Yani bir hafta lahana çorbası içenler de var. Bir sürü karışımlar da var. Hep aynı tür yiyecekleri yemeği göze alanlar da var. Dolayısıyla şu an bile bizi dinleyen kişilerde böyle bir takım farklı diyet uygulamaları vardır.
Var ama o diyetler de sanıyorum 1-2 gün ancak yapılabiliyor. 1-2 günün sonunda vücut ihtiyacı hissettiği neyse onu yemeye başlıyorsunuz zaten.
Evet, kendisine zaten bir şekilde beden söylüyor. Şimdi popüler diyetlerin en çok duyduklarımız nelerdir? Dukan diyeti var. Geçmişte ilk böyle diyet kavramı ortaya çıktığı zamanlarda Atkins diyeti var. Diğer taraftan hani şu anda da en fazla protein ağırlıklı beslenmeye yönelik diyetler çok daha popüler. Geçmişte de popülerdi. Şu anda çok da popüler hale geldi. Şimdi protein ağırlıklı beslenerek kilo vermenin mantığı nedir?
Nedir?
Protein ağırlıklı yediğiniz zaman bir, daha çok tok olursunuz. İkincisi, vücudu protein hızlandırır. Üçüncüsü, insüline çok ihtiyaç duymadığı için iştahta dalgalanmalar olmaz. Gereksiz acıkmalar olmaz. Dördüncüsü, vücuttan daha çok ağırlık kaybı oluşur. Ancak bu ağırlık kaybının içeriğine bakmak lazım. Özellikle protein ağırlıklı diyet programlarında ilk 1-2 hafta kilo kaybı %70 oranında vücut suyundan olur. Neden böyle olur? Vücutta protein, karbonhidrat temel enerji kaynağımızdır. Enerjiyi kıstığımız takdirde diğer iki enerji kaynağımız da protein ve yağlardır. Özellikle karbonhidratlar vücutta çok az miktarlarda karaciğerde, kaslarda depolanırlar. Glikojen dediğimiz şekilde depolanırlar. Kıstığımız zaman o depolardaki karbonhidratları yakarız ve onlar yapısında çok fazla su tutar. Ve o suyu attığımız için ilk önce bir ağırlık azalması olur.
Sanki kilo veriyormuşuz gibi hissederiz.
Evet, o iki hafta, bir iki hafta bir bakarız. Bir anda bir genelde beylerde bu çok daha fazladır. Çünkü onların kas yoğunluğu daha yüksektir. Dolayısıyla beylerde belki çok yoğun protein ağırlıklı bir diyet sonrasında ilk haftada 3-4 kilo görebiliyoruz. Kadınlarda özellikle bunu 1-2 kilo şeklinde görebiliyoruz. Diğer taraftan bu protein ağırlıklı diyetlerin farklı dereceleri de var. Bazı diyetlerde karbonhidrat tamamen kaldırılıyor. Biz orada bir hesap yaparız mesela. 50 gram karbonhidratın altında olduğu zaman ketojenik diyet deriz. Ketojenik ne demektir? Yağlı yiyecekler yakıldığı zaman vücutta keto asit dediğimiz ketonlar oluşur ve bunlar kanda yükselmeye başlar. Kanda özellikle belirli bir asit seviyesi vardır. Vücut bunu hep dengede tutmaya çalışır. Ancak bu keto asitlerle, ketonlarla bu asit seviyesi yükselince bunu dengelemek için vücuttan daha fazla suyu atması gerekir. Yani idrar çıkışı artar. Bu durumda yine ikinci bir ağırlık azalması söz konusudur. Peki bu anlamda hiç mi biz yağ kitlesinden yağ yakmıyoruz bu ketojenik diyetlerle? Tabii ki yağ yakımı oluyor. Ancak bununla birlikte ciddi anlamda kas dokusunda da azalma oluyor.
Peki spor bunu destekliyor herhalde.
Şöyle, ketojenik diyet uygularken yoğun aktivite uygulanırsa ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. O yüzden burada egzersizin derecesi yine çok çok önemli. Ağır aktiviteler, ağır egzersizler, yoğunluğu fazla nefes nefese bırakacak aktiviteler olmaması gerekiyor. Çünkü bu ketonlar kanda arttığı zaman solunum sistemini, çünkü kanda asit baz dengesi değiştiği için solunum sistemini etkiliyor ve nefes alıp verme çok daha fazla olabiliyor. Ve uzun vadede bir takım sorunlar oluşturabiliyor. Şimdi bir de ketonların artması ciddi anlamda tat duyusunu azaltıyor. Ve hani
o zaman tat duyusunu azaltıyor derken tatlıya olan ihtiyacımız da mı
tat
azalıyor?
Değil, tüm tatlara karşı isteğimiz azalıyor. Yani yemeklerden eskisi gibi lezzet almıyoruz. Dolayısıyla zevk vermiyor. Zevk vermeyen bir yiyeceğe de istek duymuyoruz. Böyle de bir etkisi var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine bu tür diyetleri uzun vadede uyguladığınız zaman bir takım sorunlar oluşturabiliyor. Hızlı kilo kaybına bağlı olarak safra kesesi taşları oluşabiliyor. Saç dökülmeleri oluşabiliyor. Yine bu ketojenik diyetin ilk 1-2 günlerinde ciddi baş ağrılar olabiliyor. Ketonların etkisinden dolayı. Kişi aslında uzun vadede bu şekilde ne kadar devam edilebilir? Biraz önce siz dediniz ki 2-3 gün sonrasında bırakılıyor. Zaten bu tür protein ağırlıklı beslenmelerin en büyük dezavantajı sürdürülebilirlik kısmı. Yani anlık verilen kilo hızına ve kilo verme hızına bakılıyor. Ama sağlığın diğer komplikasyonlarına, o yiyeceğin yoksunluk hissinin verdiği psikolojik duruma, diğer taraftan bir sürü de destek almak gerekiyor bu tür diyetleri uygularken.
Bir de her diyet her insana uymuyor ki. Yani tabii, herkesin beslenme yapısı farklı. Farklı şekilde besleniyoruz. Ona göre de farklı diyetler uygulamalıyız
bireye
aslında.
Bireye özgü olması gerekiyor.
Ama bir bakıyorum, bir arkadaşım 10 kilo birden vermiş. Aa, bana da verir misin diyeti? Ben de hemen o diyeti uygulamaya başlıyorum. Evet. Ama ondaki etkiyi göremiyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani etkileyen bir sürü neden var. Yani cinsiyetten tutun yaşa kadar, yaşam
grubu,
şekline
hatta
kadar.
Hatta onunla ilgili diyetler de var.
Evet, o da aslında bir farklı şekilde sunuluşu. Çünkü kan grubu diyetlerinin içeriğine baktığınız zaman kalorisi düşük. Kalorisi düşük olduğu için zaten bir şekilde size kilo verdiriyor. Ne oluyor? Siz orada kendi beslenmenize çok özen göstermiş oluyorsunuz. O grubun gösterdiği bir takım besinlere daha ağırlık veriyorsunuz. Onlar, o gruplar zaten düşük kalorili.
Evet, peki siz de ben de aynı kan grubundayız ama benim beslenme alışkanlığım farklı, sizin farklı. Yine aynı noktaya geliyoruz
herhalde.
Çok doğru.
Ya da bir aile içerisinde A grubu vardır, sıfır grubu vardır.
Dolayısıyla
B grubu vardır. Ama hani farklı gruplar olunca ailede o beslenme modeli nasıl oluşturabilirsiniz? Ortak bir model nasıl oluşturabilirsiniz? Yani buralarda hep işin sürdürülebilirlik kısmı işi optimum olması için sürdürülebilir olması gerekiyor. Ama maalesef o yönde sıkıntı. Bir de biz sadece biyolojik kısmını konuşuyoruz işin. Bunun biraz önce siz söylediğiniz psikolojik kısmı var. Ve hani sosyal etrafımızdan da çok etkileniyoruz bu kiloyu alırken. Kilo verirken onların hiçbirini düşünmüyoruz. Ve bir yerde aksama olduğu zaman da kendimizi iradesizlikle suçluyoruz. Yapamıyorum diyoruz. Başaramıyorum diyoruz.
Çünkü bize uygun diyet değil o.
Evet.
Onun için başaramıyoruz
herhalde. Suçluyoruz kendimizi ve sonrasında hem kendimize güvenimiz azalıyor hem de belki fazlasıyla kilo alıyoruz.
Halbuki hani hep siz diyetisyenler de söylersiniz. Miktarı azaltın, hiç diyet yapmanıza gerek yok. İşte sporla birlikte yürütün, destekleyin ve bol su.
Evet, sağlıklı diyet programlarının özelliği ne olmalıdır? Bir yere belki destek alıyordur, bir yerde bir kitap okumuştur. Onun sağlıklı olup olmadığını nasıl kişi karar versin? Birincisi, dengeli olması gerekiyor. Farklı yiyecekler içermesi gerekiyor. Üçüncüsü, değişim olması gerekiyor. Alternatifler olması gerekiyor. Biraz
teknik
esneklik
beslenme
olması
değil.
Evet, esneklik olması gerekiyor. Ve bizim temel olarak şu an hep diyoruz ki sağlıklı yağlar olsun bu beslenmede. Yani zeytinyağı içersin, balık yağı içersin, tam tahıllar olsun, sebze olsun, meyve olsun. Biraz önce söylediğim gibi hepsi arasında da bir denge olduğu takdirde zaten o beslenme programı sizi belli bir kiloya ulaştıracaktır.
Peki ara öğünler olsun mu bu diyetlerde?
Ara öğünler, özellikle ara öğün için karmaşa nerede başlıyor? Aralarda yendiği zaman leptin dediğimiz vücutta yağlardan salınan bir hormon var. Bu leptinin kilo vermede olumlu etkisi var. Ve leptinin salınması için en azından 2-3 saatlik bir açlık gerekiyor. Ara öğünler olduğu takdirde bu leptin salınımı olmuyor. Ve onun o etkisinden faydalanamıyoruz. Yağ yakımı etkisinden faydalanamıyoruz. Gerçekten çalışmalar bu şekilde. Ancak bireye özgüdür yine. Mesela öğlen yemeğini yedikten sonra, özellikle öğlen sonrası saat 4-5 civarında, eğer kişi kan şekerinin çok düştüğünü, hipoglisemi gibi dediğimiz titreme, terleme gibi durumlar yaşadığını hissederse. Yine diğer taraftan akşam uzun bir yemek saati aralığı varsa ara öğün yapsın diyoruz. Ve burada aslında kan şekerini yükseltmeyen bir ara öğün olsun. Örnek veriyorum, kuru yemiş, yoğurt. Bunlar kilo verme çabasında olabilir. Eğer meyve yenemez mi peki bu arada? Yenebilir. Ancak yanına bir yoğurt, ayran takviyesiyle. Kişi kilo verme çabasındaysa. Kilo verme çabasında değilse arada meyvesini de yesin ya da kuru yemişini de yesin. Belki küçük bir porsiyon sütlü tatlı da bir ara öğün yerine geçebilir kilo verme çabası yoksa. Ama diyet...
Peki kilo verme çabası varsa hiç mi tatlı olmayacak?
Hayır, o da bireye özgüdür. Ve biz kalorinin içerisine de belirli miktarlarda ayarlayarak neyin yerine koyacağını kişiye anlatarak tatlıyı verebiliyoruz. Öncelikle tatlılar önemlidir. Nedir? Sütlü tatlı çok daha iyidir. Kuru yemiş, kuru meyvelerle yapılan tatlılar olabilir. Yani doğal tatlılar özellikle bizim için daha iyidir. Dondurma mevsimi geliyor. Yaz döneminde dondurma olabilir. Bu şekilde kilo veren çok çok çok kişi var.
Ne güzel. Şimdi tabii tüm bunların destekleyicisi bir de su var galiba,
tabii
değil
ki.
Mi? Diyetlerin
tabii
olmazsa olmazı. İşte 2 litre, 3 litre hatta abartıp 5 litre diyenler var. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Evet, aslında vücudumuz, bedenimiz bize hepsinin uyarısını veriyor. Biz idrara çıktığımız zaman rengine baktığımızda eğer açık sarıysa biz yeterli su alıyoruz demektir. Ancak koyu renk tonlamaları vardır onların. Koyu renk ise tabii ki yeterli su almıyoruz. Ortalama bir kişi için de genelde kalori başına 1 mililitre deriz. Örnek veriyorum, ben ortalama 1400-1500 kalorilik bir program uyguluyorum. Temel su olarak 1500 mililitreyi alacağım. Artı çay, kahve ya da diğer içeceklerle destekleyeceğim.
Evet. Bir de kalori hesabı yaparız biz, değil mi? Kişinin alması gereken ve yakması gereken kalori de farklıdır. Bunu neye göre yapacağız acaba diyetlerde?
Şöyle, bizim bunları hesapladığımız bir takım hesaplamalar var. Bunlar sonucunda da çıkabiliyor. Diğer taraftan bazı cihazlar var. Direkt metabolizma hızını ölçen cihazlar da var. Ortalama bayanlar 1200-1500 arasında bir metabolizma hızına sahip.
Bu kilo vermek için mi?
Yok yok. Kilo vermekten ziyade bazal metabolizma hızı dediğimiz bir durum var. Bu 24 saatlik dinlendiğiniz takdirde temel olarak vücudunuzun harcadığı enerjidir. Bu enerji bayanlarda 1200-1500, geçmişte spor yaptıysa ya da çok yapılı ve cüssesi fazlaysa bu durumda biraz daha yükselebiliyor. Yani 1600-1700 kalori. Ancak böyle standart 1600 kalorilik bir beslenme programı ben kendim ayarlayayım. Sadece aplikasyonlar var telefonlarda yiyeceklerin kalorilerini hesaplayan. O aplikasyonlarda gün boyunca bu kaloriyi dolduracak şekilde beslenme programımı ayarlayayım. Ona göre kilo veririm düşüncesinde olabiliyor kişiler böyle bir kolaylık teknolojik olarak. Ancak bunun şöyle bir dezavantajı oluyor. Kilo verirken biz hep bir dengenin olmasını istiyoruz. Diyoruz ki ortalama enerjinin %40-60 arasında karbonhidrat, ki hatta kilo verirken bu 40-50 arasında olursa çok daha iyi olur. %30 civarında yağlardan gelsin. 20 civarında, 15-20 civarında da proteinden geliyor. Bu dengeyi çok sağlayamayabiliyorlar. Dolayısıyla hani bireylerin kendi başına yapmasından ziyade, böyle kalori hesabı yapmalarından ziyade, hani dışarıdan bir destek almaları her zaman çok daha iyi olur.
Evet. Peki bu arada ekmek?
Ekmek,
pilav, makarna.
Tam buğday ekmeği. Yani biraz önce sağlıklı diyetlerin özelliklerinden bahsettim. Orada özellikle tam tahıl olarak bahsediyoruz. Yani rafine edilmemiş, yani bir işlemden geçmemiş, içerisinde bir madde, bir katkı etkilenmemiş tahıllar bizim tam buğday ekmeği olarak ya da tam buğday unuyla yaptığımız belki kendi tariflerimizi de modifiye etmemiz gerekiyor. Bir kek yapıyorsak standart yaptığımız belirli ölçüler vardır. Bunları modifiye etmek bizim daha sağlıklı olmamızı sağlar. Genelde kilo vermek için gelen kişilerin ben birkaç tarifini alıyorum ve onların üzerinde birlikte oynuyoruz kişiyle. Nasıl modifiye edebiliriz, nasıl hoşa gidebilir hali ve daha sağlıklı hale getirebiliriz. Sonra böyle farklı tarifler ortaya çıkıyor. Ortak, daha keyifli hale getiriyoruz. İçerisine fonksiyonel dediğimiz chia tohumu ekliyoruz, kinoa ekliyoruz. Şekerini yerine kuru meyve koyuyoruz. Ununun yarısını belki tam buğday unu yapıyoruz. Yağını azaltıp yoğurtla, sütle destekliyoruz. Çok daha keyifli hale geliyor. Yeter ki bunu yapmak isteyelim.
Evet.
Aslında bu popüler diyet ya da bunu bir oruç, bir detoks, bir arınma ya da bir stres, irade yönetimi olarak görmekten ziyade bir macera gibi düşünmek lazım.
Şimdi detoks deyince aklıma geldi. İşte sadece meyve suyuyla yapılan ya da sadece ne bileyim meyvelerle yapılan detokslar var. Bundan yana mısınız? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Şöyle sebze ve meyvelerle yapılan bir takım using de deniyor buna. Ve hani şu an çok da gündemde. Yapılsın mı? Belirli dönemlerde beslenmeye destekleyici olarak yapılabilir. Genelde
kaç
mesela
gün?
üç günden fazla yapılmaması gerekiyor. Ve bir gün yapıldığını farz edelim. Kişi gerçekten çok zorlanabiliyor bu tür içeceklerle. Ve hani bazı kişilerin de bu detoksları yapmaması gerekiyor. Mesela bir diyabet hastasının yapmaması gerekiyor. Ya da kronik bir hastalığı olan kişiler bu detoksları yapmaması gerekiyor. Ya da öğün yerine konulabilir. Mesela akşam öğünü yerine konulabilir. Ve içerisinde meyve oranları çok çok önemli. Meyve oranları çok fazlaysa gereksiz yere kan şekerinde dalgalanma yaratıyor. Ve yararından çok bu sefer
zararı oluyor.
Sıkıntılar oluşturabiliyor.
Peki süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani herkesin kan grubu farklı, 4 kişilik bir aileysek dedik. İşte herkesin uygulayabileceği diyetler farklı, herkesin beslenme alışkanlığı farklı dedik. Şöyle sağlıklı bir diyet tabağı ya da bir gün boyunca neler yemesi gerektiği konusunda neler söyleyeceksiniz? Hem diyet yapmaları açısından hem de daha sağlıklı beslenmeleri açısından.
Evet, tabak olarak bahsedecek olursak, birincisi tabağımızın bir yarısını tamamen bir gökkuşağı haline getirmemiz gerekiyor. Hani gökkuşağını neyle oluştururuz biz?
Renklerle.
Ve bunu da neyle oluşturabiliriz? Sebzelerle. Ve sabah kahvaltısında ben de önerirken diyorum ki en az 2 renk olsun diyorum. Yani kırmızı, yeşil.
Salatalık, domates, biber.
Aynen öyle.
Evet.
Ya da havuç dahi olabilir sabah kahvaltısında. Dolayısıyla
ki tok da tutar herhalde.
Evet, tabağın yarısını bunu oluşturduğunuzu farz edin.
Tamam.
Ya da bir tane meyve eklediniz oraya. Turuncu bir portakal da eklediniz. Diğer tarafta 1/4 orta yağlı, çok da light ürün demiyorum. Orta yağlı peynir ne demektir? %10 ila %20 arasında yağ olan peynir demektir. Peynir koyduk, yumurta koyduk. Artı geri kalan kısmında bir dilim tam buğday ekmeği koyduk. Bu gayet güzel, sağlıklı bir kahvaltı oldu.
Evet.
Öğlen yemeğine geldik. Öğlen yemeğinde evimizdeyiz. Yine tabağımızın yarısını sebze yemeği koyduk. 1/4 yoğurt koyduk. 2 kaşık bulgur pilavı koyduk. Gayet yine doyurucu bir
güzel, evet.
Akşama geldik. Bu sefer bizim tabağımızda protein olsun istiyoruz. Mesela yine 1/4 kısmına ortalama kişiden kişiye değişir ama 100 ila 120 gramlık bir köfte, 3-4 tane köfte koyduk. Yanına bir orta boy bir ayran koyduk. Yanına koca bir salata yaptık. Ve yine 2 kaşık bulgur pilavı ya da bir kepçe baştan çorba içtik. Yani o kadar aslında birbirini tamamlıyor, puzzle gibi.
Evet.
Temel ne yapacağınızı bildiğiniz takdirde hepsini sadece yerine koymanız gerekiyor.
Evet, daha konuşulacak çok şey var aslında bununla ilgili. Soracağım çok da sorular vardı. Ancak süremizin sonuna geldik. Başka zamanlarda yine sizi stüdyomuzda ağırlayıp bu sorularımızı da cevaplamanızı isteriz. Teşekkür ediyoruz bugün için.
Ben
sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz.
Görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Diyetisyen sevgili Yeter Çelik'le birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Karanfiller açıyordu O zamanlar gözlerinde bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana, bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usulsüz gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen usulsüz gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde, bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana, bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usulsüz gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen usulsüz gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usulsüz gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine.
Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Edebiyatımızda yağmur, deniz ve su diyeceğiz bugün. Çünkü toprak, doğa, insan aslında hepsi suya muhtaç. Su yaşamsal kaynak. O suyun yaşamsal kaynağı tabii ki edebiyatımıza da yansımış. Ama nasıl yansımış? Ne zaman, nasıl girmiş?
Aslında biraz kendi kültürümüzden, Türk kültüründen bahsetmek lazım. Türk kültürü için çeşitli belirleyici ögeler söylenebiliyor. Söylenenlerden bir tanesi de Türk kültürünün su kültürü olduğu. Çünkü Türklerin Orta Asya'dan çıkış sebebi aslında susuzluk. Yaşadıkları yoğun susuzlukla baş edemeyince onlar daha sulak bölgelere göç etmeye ihtiyaç duymuşlar. Çünkü su o zaman da su kültürü aslında. Ve Anadolu'da bulduğu suyun hakkını vermek Türklerin görevi olmuş. Bu açıdan bakarsanız aslında işte çeşme, hayrat yaptırmak bugün hala gelenektir. İşte köprüler kurdurmak, şadırvanlı evler, sebiller, sarnıç ki başlı başına bir kültür ögesi. Ya da işte çoban çeşmeleri ya da hamam açısından bakacak olursanız Türk kültürü bir su kültürüdür. Hatta öylesine ki yabancı kaynaklar, Osmanlı'yı ziyaret eden gözlemcilerin yazdığı mektuplarda var. Suyun, diyor ki bir mektupta bir yazar, Osmanlı suya zarafet ve ihtişam kazandırmış. Hayretler içinde kaldım, bir çocuk gibi dilim tutuldu İstanbul'da suları seyrederken diye yazıyor.
Evet.
Yani hani suyun bugün artık hatta bir filozofun, felsefecinin sözü var. Bugün çağdaş insanın sorunu yeterince akarsu görmemektir diye yazmış bir yerde. Gerçekten de akarsu ve suyla yakınlığı insanı değiştiriyor. Bunu belki en iyi biz Ankaralılar bilebiliriz.
Evet.
Su kenarında yaşayan insanlar belki çok hissetmeyebilirler ama biz ciddi tuhaf bir biçimde Ankara'da deniz olması gerektiğine yürekten inanan Ankaralılar olarak.
İstanbulluları bu anlamda çok şanslı adlediyoruz.
Evet, İzmirlileri, İstanbulluları.
Deniz kenarında yaşayanları. Çünkü evlerinden çıkıp tanışıyor, sokaklarında dönünce o denizi görüverecek olmanın güzelliği
bir
bile
yeter. Bir yazarın
yeter.
Dediği gibi İstanbul'da sokaklar denize çıkar, Ankara'da her sokak başka bir sokağa çıkıyor diye yazmış.
Evet.
Gerçekten de biz suyun insan ruh hali, insan psikolojisi üzerindeki etkisini susuzluğu çekenler de iyi biliyorlar. Biz o açıdan iyi biliyoruz. Osmanlı'da aslında Selçuklu sonrasında daha karasal iklimden daha denizle ve suyla tanıştığında suya doğal olarak dilinde, kültüründe çok yer vermiş. Bir özelliği daha var sunun ki Türkçedeki su sözcüğünün kökeni üzerine çok araştırmalar var. Yaklaşımlardan biri bu sözcüğün eski Mısır dilinden geldiğine dair, Sümerce'den geldiğine dair. Oradaki karşılığı Asu. Bilge demek, suya bakın emri. Yani bilgeleşmek için bile suya bakın. Suya bakanların daha işte kendi içlerindeki bilgeliği keşfedeceğine dair bir teori. Ama kökeni bile aslında insanın iç dünyasıyla çok ilgili suyun. En azından onu söyleyebiliriz. Divan edebiyatında yer alış şekli Ab-ı Hayat'la aslında kendini çok gösteriyor. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Öyle bir su ki içildiğinde insana ölümsüzlük veren bir su. Hatta işte Karacaoğlan'ın bunu aramak için yola çıktığı ama bulunca kendisinin içtiğine dair rivayetler de vardır babasına ulaştırmak yerine. Su bizim için belki de en kapsamlı edebi eser halini Fuzuli'de gösteriyor. Su kasidesi. Su kasidesi başlı başına peygambere övgü olarak yazılmış bir naat. Aslında zaman zaman okunan Mevlid-i Şerif'ten bir farkı yoktur su kasidesinin ama gelenek Mevlid-i Şerif'i okutmaktan yana olmuş. Fuzuli'nin Türkçe divanında yer alıyor. Birkaç divanı var Fuzuli'nin. Türkçe divanında yer alan bir eser su kasidesi. Öylesine ki su bir taraftan peygamberin şefaatine ve onun varlığına ulaşmaya çalışan kendi kul hali. Bir taraftan da geçtiği kaynakları, geçtiği toprakları temizleyen, başka yerlere götüren, can veren rahmetin sembolü su kasidesinde. Susuzluktan kavrulan bir çöl yolcusu kendisi. Ona ulaşmaya çalışan coşkun su da rahmet. Mezarının toprağına ersem diye ömür boyu başını taştan taşa vurup gezer avare su beytiyle çok ünlüdür. Peygamberin mezarına ulaşmak için bir ırmağın denize ulaşmak için gösterdiği çabayı gösterir Fuzuli çünkü. Kaside'de de bunu vurgular. Su kasidesi bu anlamda önemli. Her beyti suyla biter. Türkçe açısından da böyle bir özelliği var. Hemen çağımızdan bir örneği vermem gerek. Çünkü benzer bir gönülde benzer bir yere ulaşıyor su kasidesi gibi. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı dizeleri. Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can canı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli demiş.
Şimdi bu akıcılık sebebiyle de belki su şiire benzetiliyor değil mi?
Hem öyle hem can da yani canın hani ifade edilmesi en zor sözcüklerinden biridir Türkçenin can. Canı nasıl ifade edemezseniz, can nasıl bir başka cana akarsa su da akar. Dolayısıyla o benzetmeden yararlanarak canı anlatmaya çalışmış şair. Yine bizim edebiyatımızda karşılığını gösteren en sembol olarak neye karşılık geliyor diye baktığınızda en belirgin örneklerinden birini Su Nazım Hikmet'te gösteriyor. Masalların masalında. Önce bir şiiri okuyayım, sonra sembolüne sembolü daha anlaşılır. Su başında durmuşuz, çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor, çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Şimdi bu tekrarları ancak şunu söyleyince daha net anlayabiliyoruz. Buradaki su, memleket hasreti. Rusya'da yazdığı dizelerden.
Evet.
Su başında durmuşuz. Yani o hasrete bakıyoruz. Bulunduğu yeri anlatmış şair.
Ve nasıl zengin bir anlatım yolu oluşturmuş değil
ve
mi
nasıl
bunu yaparken?
Yalın aynı zamanda. Evet. Yani çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz memleket hasretinin yanındayız. Yani ona bakıyoruz. Ve suda suretimiz çıkıyor. Ben o hasrette kendimi görüyorum. Bulunduğum yeri görüyorum. Yanımdaki kediyi, başındaki çınarı. O hasrette görüyorum. Ve suyun şavkı vuruyor bize. O hasretin bizdeki haline bakıyorum. Bir de ömrümüze diye bitirmiş. Yani memleket hasreti bütün ömrüne yansımış ve bunu suyla vermiş. Tıpkı suyun üzerinde yansıyan ışık gibi hasret, memleket hasreti, hatta belki memleketteyken bile Nazım Hikmet'in bedeninde yer bulmuş, ömrüne sinmiştir. Bu kadar sembolik, bu kadar yalın ama bu kadar güçlü. Siz o suya istediğiniz anlamı verebilirsiniz ama bu şiirde hasreti hissetmemek mümkün değil. Bir diğer mektubunda bir cümlesi var Nazım Hikmet'in. Ruhum bir ırmaktır gülüm. Yağmurun içinden trenler, kuşlar, müjdeler, şafaklar, uçaklar geçer.
Ya hayallerini de katarak evet. Ne güzel süslemiş aslında.
Ve her yağmur memleketten gelen yağmur Nazım Hikmet için. Dolayısıyla o memleket hasretinin en çok yaşandığı yer. Tersi güneştir. Bilen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar dizeleriyle başlayan. Tersi, yani memlekette ne olursa olsun memlekette olmanın rahatlığının sembolü de güneştir onun dilinde. O da bambaşka bir sembol, bakılabilir. Yine bahsedebileceğimiz suyun sembol oluşunu, şiirde sembol oluşunu en iyi ifade edenlerden biri de Dağlarca. Dağlarca'nın Sivaslı Karınca şiirinden bir dizesi var. Koca Kızılırmak köpüre köpüre akıyordu bir telgraf direğinin dibinde diyor. Şimdi bu Koca Kızılırmak köpüre köpüre akıyordu'daki Kızılırmak işte Türkiye. Türkiye'nin yaşadığı dönüşümler ve bir telgraf direğinin dibinde sadece şunu söylemiş ki bütün bu modernleşme, bütün bu gidişat sanki biz bir sabit bir yerdeymişiz de yamacımızdan akıyormuş gibi akıyor. Kızılırmak Türkiye'dir ve Türkiye'nin yaşadığı dönüşümü anlatır o şiirde. Dağlarca memleketin bir parçasının, bir ırmağının memlekete sembol olmasını sağlamış. Bir dizesinde de şöyle diyor Dağlarca, sular bizden akıllıdır devamında. Yani hani memleketin gidişatına dair söylenebilecek şeylerden biri belki bu. Sular bizden akıllıdır da biz durduğumuz yerden sadece bir kısmını görüyoruz. Kızılırmak'la çok güzel anlatmış Dağlarca. Yine suyun şair dilindeki en usta karşılıklarından biri Ahmet Telli. Ahmet Telli'nin ömrü tabii mapuslukla geçmiş şairlerimizden, öyle de söyleyelim. Su çürür demiş bir dizesinde. Çünkü hapsolmanın insana yaşattığı o özgür olmama halini en iyi böyle anlatmış şair. Bir dizedir sadece, fakat ne kadar ağır bir yerden ve ciddi bir yerden yakalar okuyucusunu. Su çürür, yani şairin yaşadığı o durumu su gibi, sizin başta söylediğiniz hayat kaynağı, can suyunun bile zaman zaman gelip insanın hüznüne yenik düştüğünü görebiliyoruz. Su çürür demiş.
Dedik ya hani yaşamsal fark inanılmaz güçlü yansımış aslında.
Evet,
edebiyatımızdaki evet şairlerimizin dizeleri.
Şairler doğal olarak en nasıl diyelim yoğun, dilin en yoğunlaştırılmış halini sundukları için sembollerini çözmek biraz daha zor ama diğer eserlerde daha net. Yine sudan bahsedeceksek mutlaka Beşşehir'den ve Bursa'dan bahsetmemiz lazım. Başka bir tür. Ahmet Hamdi Tanpınar onların şehirleri anlattığı eseri. Bursa'da ki sular şehridir Bursa, çocukluğumda olduğu gibi diyor yazar. Şimdi de Muradiye'den Çekirge'ye giden yolun bir tarafında sadece su seslerinin aydınlattığı bu ıssız gece saatinde gene onları düşünüyorum. Yani nasıl bir şehir ki gecenin bir yarısında sadece su seslerinin aydınlattığı bir yerden bahsetmiş yazar. Hani
nasıl bir benzetme değil mi?
Nasıl güçlü bir benzetme, evet. Nasıl bir Bursa. Yine diyor ki günün her anına tılsımlı aynasını tutan su sesleri. Su sesleriyle bir şehri tanımak. Gerçekten bugünkü insanın belki de sorunu akarsulara yeterince yakın olmamaktan, evet, kaynaklanıyordur. Evet, evet, evet. Çünkü bu su seslerine insan ihtiyaç hissediyor. Hissediyorum ki bu su sesi şehrin üstünde görünmeyen başka bir şehir yapıyor diyor Bursa için yazar. Evliya Çelebi de Bursa için söylemiş. Velhasıl Bursa sudan ibarettir. Onun söyleyişleri çok daha yakın. Bugünkü Bursa için bilmiyorum, dinleyicilerimiz arasında belki Bursa'yı özleyenler de vardır. Ve onlar da belki sular şehri, ırmaklar şehri olarak hatırlıyorlardır. Bizim su için belki çağdaş edebiyattan verebileceğimiz bir örneğimiz de Buket Uzuner'in su romanı. Güzel bir roman, okumamış olanlar için tavsiye edilir. Çünkü yazarın su, toprak, hava ve ateş dörtlemesinden ilk kitabı Su. Polisiye bir kitap. Biz ülkemizde yayınlandığı zaman Da Vinci'nin Şifresi adlı kitaba çok ilgi göstermiştik Türk okuyucular olarak. Onu aratmayacak nitelikte ve çok bizden bir kitap. Hı hı. Çünkü Kutadgu Bilig üzerine saadet veren bilgi diye tercüme edilebilir. Belki Türkçenin en eski eserlerinden biri. Onun içindeki bir dizi şifreyle kurulu bir macera romanı Su. 2012'de basılmış. Arkasından da Toprak basıldı. 2015'te biz serinin devamını bekliyoruz. Sadece Kutadgu Bilig değil, Türk kültüründe su, şamanlık, hakkını vererek söyleyeyim, hı hı, kamanlık kültürü üzerinden bir semboller zincirini de kitabın içinde kullanmış Buket Uzuner. Gerçeküstü yazılarıyla çok güçlü bir yazardır zaten. Ve Türk okuyucusu, Türkçe okuyucusu açısından da iyi bir kitap, su romanı. Tavsiye ederiz dinleyicilerimize. Evet.
Tabii daha edebiyatımıza yansımış pek çok yönü var. Aslında deyimlerde de çok fazla görüyoruz, hı-hı, herhalde değil mi? Su gibi aziz ol mesela, evet, derler. Bir içim su derler birinin, evet, güzelliğinden söz ederken ki. Bunları yine şiirlerimizde de görüyoruz, evet, zaten.
Su bizim kültürümüzde azizliğin ve doğal olarak temizliğin bir ifadesi. Suyun her şeyden önce, biz o konuya hiç girmedik, divan edebiyatında da karşılığı vardır. Her şeyden önce su, temiz su ve zemzem başlı başına bir benzetme. Ve su içerek bir... İslam kültüründen gelen bir edinim, su içerek belli bir hissiyata kavuşulacağına inanmak, hı hı, bunu yaşıyor olmak. Suyun böyle bir taşıyıcılığı var ve su ne kadar nasıl söyleyelim, işte suyu arayan adamda olduğu gibi çağdaş edebiyatta da su ne kadar bulunamazsa hayat ve memlekete dair işler edebiyatımız açısından bakarsak o kadar zorlu demektir. Su ne kadar zarar görüyorsa bir edebi tür içerisinde, aslında Türk'ün memleketine bakışıdır su. Ve su ne kadar zarar görüyorsa orada ciddi bir sorun var demek. Su ne kadar övülüyorsa, güçlüyse, hakkını veriyorsa, işte denize ulaşıyorsa, derinleşiyorsa, kaynak açılıyorsa, memlekete dair, Cumhuriyet dönemi edebiyatında da öyle, memlekete dair umutlar yerinde demek. Bu semboller hala çalışıyor. Sular bizden akıllı gerçekten. Bu semboller hala çalışıyor. Bugünkü edebiyata baktığımızda da bu sembolleri çözmek ve anlamlandırmak mümkün. Evet. Hala yaşayan edebiyatta, öyküde, şiirde, evet, yeri var çünkü.
Hatta sınava girecek çocuklarımıza sular seller gibi yapasın demez miyiz?
Su gibi akıp gitsin.
Su gibi akıp gitsin. O zaman bizi dinleyen dinleyicilerimizin de işleri su, evet, gibi akıp gitsin diyelim. diyelim ve bugün için size çok teşekkür ederim.
Ben
yine
teşekkür
sevgili
ederim.
Berna Kutluat'a. Haftaya o güzel sohbetinizle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluat'a ile birlikteydik. Köşemizde kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru.
Hey ya! Hey ya!
Çünkü hiç bilmez, dertleri ağır. Bütün kapılar çalınır ama bilgeler sağır. Mışlar mişler ne demişler, burada bulamamışlar. Denize doğru. Denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru. Denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar ve ben Nilgün Doruk sundum. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük başkentten bu kadar diyoruz. Ancak yarın bizler İzmir'de olacağız. İzmir'den selamlayacağız sizleri. TRT Radyo Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Radyo Günleri etkinliği için İzmir'den merhaba demek üzere. Hoşça kalın diyoruz başkentte. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam. Bu da çok iyi.